Adı Aylin.
Ayrım 37.
Her anne bir gün uçur verirdi değerli kuşun yuvasından. Böyle düşünerek teselli bulmaya çalışıyordu. Hatta çok sonraları kendi de emekli olduktan sonra eğer Tayyip'e Türkiye'de yaşıyorsa belki ben de onun yaşadığı kente yerleşirim diye düşünürdü zaman zaman. Ertesi sabah bir gece önceki telefon sapığını unutmuştu. Ancak ofise ulaştığında Aylin'le konuşurken hatırladı. Aylin'in aklına hemen Jones geldi. O çoktan yakalandı. Şimdi yine içeride dedi Aylin. Tekrar kaçmış olmasın. Kaçsa haber verirlerdi. Üstelik yakında mahkemesi var. Ben de katılacağım ya, uzman doktor olarak ifade vermek için. Durumunu sürekli takipteyim. Hem de onun sesi değildi telefondaki ses. Telefonda sesini hiç duymadın ki. Olsun, aksanını tanıyorum. Evden kovduğun adam olmasın. O kadar İngilizce konuşsa daha ne ister? Belki başkasını arattı. Neden yapsın bunu? Psikiyatr sensin. Nedenin sen bu. Polis değilsin. Psikiyatr değilsin. Sorgu hakimi de değilsin. Tamam mı? Dolayısıyla sus. Aylin odasına yürüyüp kapıyı çat diye kapattı. Aylin dilini çıkardı arkasına. Elini başına götürüp deli işareti yaptı. Sonra sırayla telefon numaralarını aramaya girişti bazı yerlerin. Önce A.P. Jones'un hücresinde olduğunu öğrendi. Sonra New York havaalanında çıkışlara bakan polisi aradı. Alttan Altan Kazanova isimli şahsın çıkış yapıp yapmadığını araştırdı. Neticeye varmak için 2 gün uğraşmak zorunda kaldı. 2 gün sonra adamın 3 gün önce İstanbul'a giden bir uçağa binmiş olduğunu öğrendi. Bunları Aylin'e anlattığı zaman sen yanlış ofistesin. Burada olacağını bir dedektif bürosunda olmalıydın dedi Aylin. Bu arada telefon sapı 2 kere daha aramış, yine kendine dikkat etmesini söylemişti. Bu telefonlar devam ederse polise haber verelim de telefonunu kodlasınlar, kimin aradığını bulsunlar dedi Aylin. Olabilir. Gerçi zararsız bir deli ama her telefona kalk otur evdeyken bayağı sıkıcı oluyor dedi Aylin. Polise haber vermeye gerek kalmadı. Adam telefon etmekten kendiliğinden vazgeçti. Aylin kendini Noel ve yeni yıl hazırlıklarına kaptırdı. Her sene olduğu gibi yine evinde Noel partisi verecekti. Yılbaşı alışverişleri, Noel hediyeleri ve süsler alınacaktı. Tayyip'in odasını hazırlaması gerekiyordu. Sürekli onunla olmayacaktı elbette ama hiç olmazsa hafta sonunda gelip kalabilirdi Tayyip'e. Sevinç ve heyecan içindeydi Aylin. Kendini çok daha iyi hissediyordu. Tayyip'in geleceğini öğrendiğinden beri. Sayfa 2303 geri sayım. 23 Aralık 1994 Cuma Nuri. Noel öncesinde Şerife ile birlikte benim oğlanı da alıp Aylin Hanım'ın evine gittik. Ertesi günkü Noel davetinin yemeğini hazırlayacaktık. Bizi sık sık çağırırdı. Oğlanı çok severdi, eksik olmasın. Her gidişimizde hem çocuğa giysiler, oyuncaklar, hediyeler verir hem de cebimize bahşiş doldururdu. Bu çocuğu bile ona borçluydum bir yerde. Hatırı büyüktü, kıramazdık. Gece de kalmamızı istedi. Yarın bulaşıklarını da kaldırır öyle döneriz dedik. Bahçeye her türlü zerzevata ekmiştik Şerife'yle. Tabii eşelemesin diye üstünü naylonla kapatmıştım zerzevatın. Domates, hıyar, dereotu, maydanoz, nane, pazı, mantar ne ararsan bulunurdu bahçede. Şerife ertesi günü dolma yapmak için pazı topluyordu duvar dibinde. Birden çığlığını duyduk. Ben mutfaktaydım. Aylin Hanım yatak odasından fırladı. Şerife yere çökmüş, kımıldamadan duruyor, vapur düdüğü gibi ötüyordu. İkimiz de aynı anda gördük duvar dibindeki yılanı. Ben dondum kaldım. Aylin Hanım bir anda yan tarafa yığılı şömine odunlarından birini aldı, indirdi yılanın kafasına. Yılan duvara tırmandı kaçmak için. Şerife geri attı kendini. Yılan tehlikesi bitince ağlamaya başladı. Aylin Hanım bir daha vurdu yılana. Öldürene kadar. Ben hala taş kesilmiş bakıp duruyordum. Öyle zombi gibi durma. Bak bakalım yuvası var mı dedi bana. Kendime geldim. Duvar dibinde bir yuva bulduk. Yavrusunu da ben öldürdüm artık ayıp olmasın diye. Kış günü yılan mı olurmuş? Yılan yazın çıkar ortaya dedi Şerife. Gerçekten de Aralık ayazı içimize işlerken ne işi vardı yılanın bahçede? Bir yerini soktu mu yılan diye sordu Aylin Hanım. Bilmiyorum, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum dedi Şerife. Kızım hiç öyle hissetmedin mi? Korku hissettim. Aylin Hanım kütüphanesinden kitapları indirip yılan sokmasına karşı tedavi yöntemlerini okudu. Ama belli ki Şerife yılan sokmamıştı. Mutfakta akşama kadar çalıştık Şerife ile. Ertesi gün bir sürü misafirimiz vardı. Betin Hanım annesini de getirmişti bu yıl İstanbul'dan. Birkaç gece Bedford'da kalacaklardı. Claire Hanımlar, Feride Hanım, çocukları, bütün Türkiye'li arkadaşları da davetliydiler Noel yemeğine. Türklerin seveceği yemekleri de hazırlıyorduk indinin yanı sıra. Aylin Hanım bize yardım ediyordu. Her işte bir hayır vardır. İyi ki biz bulduk yılanı. Öldürmesek Toby'yi ya da senin oğlanı sokabilirdi bir gün dedi. Kış günü ortaya çıkan yılan hayra alamet değildir diyebilirim dedi Şerife. Bizim köyde hiç hayran olmazlar. Bir uğursuzluk getirir arkasından. Geleceğe kadar geldi uğursuzluk. Belki de yılan sonun müjdecisiydi dedi Aylin Hanım. Her şeyde bir iyi taraf arardı mutlaka. 7 Ocak 1995 Cumartesi Aylin Gödensay. Aylin aradığında valizleri yeni açmış, dolapları yerleştiriyordu. New York'taki otelimize yerleşeli yarım saat bile olmamıştı henüz. Geldiğimi de nereden öğrendin? Daha kimseye haber vermeye vakit bulamadım ben dedim. Ben öğrenirim dedi. Hafta sonunu Bedford'da beraber geçirelim. Tayyip'e de bizimle olacak. Mutlaka bekliyorum. Emre'yi bırakamam Aylin. Hafta içi buluşur, bir yemek yeriz birlikte. Olmaz, Emre'yi de bekliyorum. Evimi görmeyen tek arkadaşım sen kaldın. Hiç bahane uydurma, geleceksiniz dedi. Emre gelemez, yapacak çok işleri var. Ben de tek başıma oralara gelemem. Lafımı kesti Aylin. Ben oteline şoförlü araba yollayacağım. Seni alıp getirecek. Gece kalmak istersen ne hala. İstemezsen akşam yemeğinden sonra da geri götürür. Sen bana gelmezsen ben de Emre'nin konuşmasını dinlemeye gelmem. Tamam mı? Tamam dedim. Cumartesi akşamı Madison Avenue'nun köşesinde dikilip ailenin yolladığı arabayı bekledim. Bir kaptı karşı durdu önümde. Aylin hanımefendisiniz değil mi dedi arabayı kullanan adam. Türkçe konuşuyordu. Şaşaladım, bindim arabaya. Siz Aylin Hanım'ın şoförü müsünüz diye sordum. Hayır, ben Nilfer Hanım'ın ekibindenim. Zaman zaman gazetesi için makineler almaya geldikti. Ben dönemedim kaldım. Burada ne iş olursa yapıyorum. Bazen Aylin Hanım'a servise gidiyorum. Nilüfer Hanım geldikçe de onun işlerine koşuyorum dedi. Arabayı hızlı kullanıyordu. Birazdan ona yola saparak kenti geride bıraktık. Bir saat kadar sonra yaprakların dökmüş, çok yüksek ağaçların kapladığı bir bölgeye geldik. Müthiş bir klostrofobi hissi geldi bana. Bitki örtüsünü hiç sevmedim nedense. Bir müddet gittikten sonra yoldan sağa saptık. Kapı gibi bir yerden geçip ancak 3 veya 4 evin bulunduğu bir dar yoldan kıvrıla kıvrıla yukarı tırmanmaya başladık. Ağaçlar yine o upuzun boylarıyla üstüme geliyorlardı. Sağda bir ev gördüm. Evin önünden önce sola, sonra sağa kıvrıldık. Bir daha kıvrıldık ve şoför yukarılarda bir yerde ailenin villasını gösterdi. Çıplak ağaçların arasında kocaman pencereleri olan büyük bir evdi. Avludaki çiçekli göbeğin etrafında dolanıp burnunu garaja döndürerek durdu araba. Ailen pencereden el salladı. Eve garajdan gir diye bağırdı. Garajın içi kümelenmiş saman yığınlarıyla doluydu. Oradan gitmek istemedim. Evin esas girişi olan merdivenlere doğru yürüdüm. Cümle kapısı kocaman bir hole açılıyordu. Duvarda sevgili Aylin'e diye imzalanmış George Bush'un kocaman bir resmi ve ailenin güzel bir portresi asılıydı. Ailenle kucaklaştık. Evin içindeki Türk halılarının dışında bembeyaz mermer kaplı yer döşemeleri, yüksek tavanları, çepeçevre geniş sürme pencereleriyle Hollywood filmlerindeki gibi bir evdeydim. Sağa doğru yürüyüp pencereleri yere kadar inen yüksek tavanlı geniş salona girdik. Dışarıda yine o çok uzun soluk ağaçlar ve bir havuz vardı. Bana nedense çok sevimsiz gelen bu doğanın içindeki tek şirin varlık pencerenin önünde gezinip duran ve ara sıra kafasını cama dayayıp içeri bakan attı. Bak bu da benim son arkadaşım dedi Aylin atı göstererek. Adı Karizma, Oklahoma'dan geldi benimle birlikte. Artık bir kocam yok ama bir atım var. Ne güzel bir hayvan değil mi? Salonun ucundaki iki taraflı şömine salonu yemek odasından ayırıyordu. Beni yemek odasına doğru yürüttü Aylin. Kocaman masanın üstü içi evrak dolu kutularla kaplanmıştı. Başıma açılan dertleri hiç sorma dedi. Bugün hesap uzmanım gelecek ve bu yığının içinden çıkmaya çalışacak. Dünya kadar vergi borcum birikmiş. Hiç anlamam bu işlerden. Eskiden Joe'nun muhasebecisi bakardı. 2 yıldır kimse ilgilenmemiş. Bakalım başıma ne işler açılacak. Yemek odasına girmeden mutfağa yürüdük. Kocaman, modern, aydınlık bir mutfakta beni getiren adam üstünü değiştirmiş, bu kez ocağın önünde yemekle meşgul oluyordu. Nilüfer'in bitmez tükenmez adamlarından biri dedi Aylin kulağıma, başıyla adamı işaret ederek. Yemeği Tayyip'e, Nilüfer ve biz iki Aylinler mutfağın ucundaki yuvarlak masada yedik. Aylin sık sık masadan kalkıp bir yerlere gidiyor, devamlı Tayyip'e'den bir şeyler istiyor ve bir türlü huzur bulamıyordu. Kafası dağınıktı. Hiçbir konuyu sonuna kadar getiremiyorduk. Sanki bedeni orada ama aklı bambaşka bir yerdeydi. O masadan kalkıp içeri geçtiğinde Nilüfer hemen ailenin son zamanlarda boşanma nedeniyle çok huzursuz ve asabi olduğunu anlatmaya başlıyordu. Geçen kış Kasım Bey de beni aradı Joe. Aileni boşanmaya ikna etmemizi söyledi. Bill Clinton'ın yakını olan bir kadına aşık olmuş. Oradan bazı faydalar göreceğini sanıyor herhalde. Aileni çok zor ikna ettik boşanmaya. Bu ev her ikisine de aitti ama Joe evi olduğu gibi ona bırakıyor. Alt katta muayenehanesi var. Çalışmalarını buradan da devam edebilecek. Niye bu kadar üzülüyor anlayamıyorum diyordu. Aylin sofraya geri döndüğünde uygun bir zamanı kollayıp ilk kez boşanmıyorsun ya gelecek yıla kalmaz. Joe'dan çok daha iyisini nasılsa bulursun. Sen elini sallasan ellisi gelir. Takma kafana boşanmayı dedim. Bu benim için bir gurur meselesi dedi Aylin. Sonra konuyu değiştirmek ister gibi gel sana evin üst katlarını gezdireyim dedi. Kalktık masadan yukarı kata çıktık. Tayyip'e ile Mustafa'nın odalarına baktık. Tayyip'e benim kızım oldu dedi Aylin. Öz çocuğundan farkı yok. Dolayısıyla varisim de o. Bu ev diğerleri her şeyim. Ben ölünce ona kalacak. Emre ile ben de çok seviyoruz onu ama daha senin de benim de ölümümüze çok var Aylin. Yaşamamızın son baharına değil baharımızın sonuna doğru yeni geliyoruz dedim. Başka bir odaya geçtik. Burası benim ordu odamdı Aylin. Üniformalarım, sırt çantalarım, orduya ait tüm eşyalarım burada duruyor. Her an göreve dönebilirim. Çağrıldığım zaman da her şey elimin altında olmalı. Sonra aşağı kata Aylin'in yatak odası bölümüne indik. Yine yerlere kadar pencereleri olan büyük bir odaydı. Bu koca pencereli, panjursuz evde tek başına yaşamaya korkmuyor musun Aylin diye sordum içim ürpererek. Bir hırsız gelip sana bir kötülük yapsa kimsenin ruhu duymaz. Baş ucunda duran silahı aldı eline. Kimse bana bir kötülük yapamaz. Bak silahıma dedi. Tabancayı bana uzatarak. Üstelik ben müthiş bir nişancıyım da. Koy o silahı yerine çabuk dedim. O sırada kapı çalındı ve ailenin hesaplarını düzenleyecek olan adam geldi. Aylin bir süre onunla yemek odasına kapanmak zorunda kaldı. Akşam üstüne doğru New York'tan Lauren adında başka bir arkadaşları geldi. Aylin sürekli hesaplarıyla meşgul olmak zorunda kaldığı, bizim yanımıza gide gele kafası dağıldığı için hem Lauren hem de ben o gece orada kalmayıp dönmeye karar verdik. Aylin kalmamız için çok ısrar etti ama dinletemedi. Arabada Lauren'in yanındaki ön koltuğa yerleştim ve bir süre bahçede bizi geçiren Nilüfer'e, Tayyip'e ve Aylin'e el salladım. Uzun soluk gövdeli çıplak ağaçların çevrelediği dik yokuştan aşağı inerken içimde nedenini bilmediğim bir tuhaf korku, bir huzursuzluk vardı. Ne sevimsiz bir yoldu bu. 9 Ocak 1995 Pazartesi Bedford, Nilüfer. Aylin son günlerde inanılmayacak derecede gergindi. Akşamları eve yorgun dönüyor, hemen bir kadeh beyaz şarap dolduruyor ve şöminenin karşısında gözlerini alevlere dikip saatlerce oturuyordu. Ancak akşam yemeğinden sonra başlıyorduk konuşmaya. Sabahın üçüne kadar konuştuğumuz oluyordu. Gece bu kadar geç yattıktan sonra sabah erkenden nasıl toparlanıp çıkabiliyordu anlayamıyordum. Kilo vermişti, yüzü yorgundu. 2 gün sonra boşanma kesinleşecekti. O günü iple çekiyordum. Bu boşanma Aylin'in bir yerde kurtuluşu olacaktı. Kafasından atacaktı bu tatsız olayı. Benim de içim rahat, pazar günü evime dönecektim. Pazartesi akşama erken yattık. Ertesi gün oldukça yüklü bir programı olduğu için Aylin o gece sabahlara kadar oturup konuşmadı Allah'tan. Odama çekildim, biraz meditasyon yaptım. Davanın sonucunun Aylin'e hayırlı gelmesi için dualar ettim. Uyumuşum. Kim bilir sabahın kaçıydı. Odamda tıkırtılarla uyandım. Aylin tepemde, önce ödüm patladı. Uyku sersemi ne olduğunu anlayamadım. Başucumdaki lambayı yakıp yatağın kenarına oturdu. Gözyaşları yüzünde uzun ince yollar çizmişti. Nilüfer sana bir haberim var dedi. Deli misin nesin, bu saatte ne haberi olacak? Ben boşanmaktan vazgeçtim. Ne? Vazgeçtim, boşanmıyorum. Ne biçim şaka bu sabahın üçünde? Çok ciddiyim. Bak kağıtlar burada. Hepsini yırttım. Yatakta doğruldum. Gerçekten de avucunda 4'e parçalanmış sayfalar vardı. Gözlüğüm. Gözlüğüm nerede? Gerçekten boşanma anlaşması mı parçaladı bu deli? Sapıttın mı Aylin? Yo, sadece düşündüm. Kaç gündür düşünüyorum. Bana bu kadar acı çektiren Joe'ya ve sevgilisine biraz da ben de biraz eza etmeye karar verdim. Onlar da benim gibi üzülsünler, uğraşsınlar bakalım. İşlerini kolaylaştırmayacağım. Savaşa devam edeceğim. Nutkum tutulmuş oval oval bakıyordum. Felder'ın TL sekreterine mesaj bıraktım. Boşanmaktan vazgeçtim diye. Joe'ya haber vermesini söyledim. Şu halde ayın 12'sinde duruşma yok. Yok. Bu haberi alınca Joe hırsından deliye dönecek. Biliyorum. Sana bir kötülük etmesin. Ne kötülüğü edecekmiş bana. Yapacağını yaptı zaten. Kredi kartlarını iptal etti. Beni kış ortasında soğuktan dondurdu. Çöpü dağ gibi biriktirdi. Daha ne yapacakmış? Öyle şeyler değil. Ne bileyim ben. Korkuyorum işte. Joe'dan çok o kadın korkutuyor beni. Onun nedense evlenmek için çok acelesi var. Bir kötülük yapmasın. Aman Nilüfer, neler düşünüyorsun böyle? Sabah olsun bir kere daha düşünün, konuşuruz. Ben de içim rahat dönecektim Türkiye'ye güya. Nilüfer, ne olur pazar günü dönme. Biraz daha kal. Benim de bir kocam olduğunu unuttun galiba. Lütfen. Aynı uçuş perşembe günü de var. Bari perşembeyi bekle. Yalvaran kedi gözlerini gözlerime dikmiş bakıyordu. Bu yalvaran bakışları ve onların üstümdeki etkisini bilirdim. Çaresiz değiştirecektim biletimi. Aylin çekil tepemden. Uyuyacağım. Sabah konuşuruz, tamam mı? Aylin yine ağlamaya başladı. Yorganı açtım, yanıma girdi. Sarıldım kardeşime. Bir süre kollarımda hıçkırdı. Sonra sanırım yorgunluktan daldı gitti. Kollarımı kurtardım başının altından. Hayırlısı neyse o olsun dedim. Yavaşça ama hayırlı şeyler olmayacakmış gibi bir his, bir sıkıntı vardı içimde. 10 Ocak 1995 Salı, Bedford, Tayyip'e. Annemle teyzemin ofisinde buluştuk. Bana Bedford'a dönmem için ısrar ediyordu ama Emre Bey ve ekibiyle birlikte olmaya mecburdum. Hiç olmazsa birlikte yemek yiyelim dedi. Kıramadım. Teyzemin bekleme odasında halısının gitmesini bekliyorduk. Aslında üst kata teyzeme ait daireye de çıkabilirdik ama teyzem annemin deyişiyle her zamanki gibi hayırsız bir hayır işi yapmış. Muayenehanesini kiraladığı Benjamin'le yukarıdaki yatak odalarından birinde kalma izni vermişti. Deli misin nesin? Hem de 5 kuruş para almadan ne mecburiyetim vardı diye sormuştu annem. Acıdım, kalacak yeri yoktu. Kendine ucuz bir daire alıyor, bulunca taşınacak demişti teyzem. 2 aydır yukarı katı işgal ediyordu adam. Aralık ayında Mustafa buradayken teyzem yukarı katta holde duran şifonyer çekmecesinden mezurayı alıp gelmesini söylemiştim Mustafa'ya. Mustafa elinde mezurayı 3 adet el bombasıyla çıka gelmişti. Bunlar da nesi, bombaya benziyorlar. Teyzenin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Benzemiyorlar teyze, bombanın dik alası bunlar. Nereden buldun? Şifonyerin sol çekmecesinde buldum. Sol çekmece Mr. L.H. ait. Yukarı, sağdakine bakmalıydın. Nereden bilebilirdim teyze? Önce sol çekmeceyi açtım. Erkek çorapları vardı. Senin ordu çoraplarını zannettim. Altlarına elimi sokunca bunları buldum. Mustafa'ya bombaları olduğunu emin misin? Teyze, ben askeri okulda okudum. Sen orduda bulundun. İnsaf et. Ne yapıyor acaba bu adam el bombalarıyla? Bir an önce öğrensen iyi olur demişti Mustafa. Benjamin L.H. kendine göre bir açıklama getirmişti ama annem artık üst kata çok zor çıkıyordu. Ben o delinin yaşadığı yere gitmem diye tutturmuştu. Bu nedenle teyzemi ofisinde bekliyorduk. Aynen sana boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi mi dedi annem ayrına. Söyledi. Ne olacak şimdi? Joe köpürecek herhalde. Ayın 12'sinde boşanacağını umuyordu dedi ayrın.
Ayrım sonu.